Ayrım 12. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 133. 4. Kısım. Campbell Çiftliği. Cape Kolonisi, Güney Afrika. 14 Temmuz 1873. Sevgili Hugh, mektubuna ne kadar sevindim bir bilsen. Burada her şeylerden uzak kalmış bir insan için İngiltere'den böyle uzun ve bir yığın haberle dolu mektup almanın nasıl bir mutluluk olduğunu dünyada bilemezsin. Benimle evlenmeden önce kızlık adı Amelia Clapham olan Bayan Campbell özellikle dişi aslan hakkındaki hikayeleri çok sevdi. Biliyorum biraz geç kaldım ama babanın ölümüne dehşetli üzüldüğümü bilmeni isterim. Öğrenciler başsağlığı mektupları yazmayı beceremezler. Ayrıca başına gelen bu felaketi aynı gün Peter Middleton'ın boğulması olayı adeta bastırdı. Ama inan bana, okuldan apar topar alıp götürmelerinden sonra çoğu arkadaşların hepsini düşündük, senden söz ettik. Bana Peter'ı sormana çok memnun oldum. O günden bu yana hep kendimi suçlu gibi hissetmişimdir. Gerçekte zavallı çocuğun nasıl öldüğünü görmedim ama olanları tahmin edebilmem için yeterince şeyler gördüm sayılır. Kuzenin Edward, senin de ayrıntılı biçimde anlattığın gibi bir kedi ölüsünden daha da iğrenç bir yaratık. Giysilerinizin birçoğunu sudan çıkarmayı iyi becerdiğinde ama Peter ve Tonyo ellerini çabuk tutamadılar. Ben suyun öbür kıyısındaydım. Edward'ın da Mickey'nin de beni gördüklerini sanmıyorum. Belki de gördüler de uzaktan tanımadılar beni. Herhalde bu yüzden olacak, kazayla ilgili hiçbir şey söylemediler bana. Sen oradan ayrıldıktan sonra Edward Peter'a eziyet etmeyi sürdürdü. Başını suyun içine batırıyor, zavallı çocuk giysilerine doğru hamle ettikçe yüzünü gözünü suyla ıslatmaya çalışıyordu. İşin iyice fenaya gittiğini görüyordum ama korkumdan hiçbir şey yapamıyordum. Zaten korkağın tekiyimdir. Oysa Peter'ın yardımına koşmalıydım. Ufak tefek olduğum için Edward'la da Mickey Miranda'yla da başa çıkamazdım. Ayrıca giysilerimin ıslanmasını da istemiyordum. Okul hudutlarının dışına çıkmanın cezasını anımsıyor musun? Tam 12 sopaydı. Öyle bir cezadan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmadığımı kabul etmeliyim. Neyse, giysilerimi kaptığım gibi hiç kimseye görünmeden oradan gizlice sıvıştım. Taş ocağının ucunda durdum, dönüp tekrar baktım. O sırada neler olduğunu bilmiyorum ama ton yok olunda ıslak giysilerle ve de çırılçıplak bir halde yokuş yukarı tırmanırken Edward yüzerek ona ulaşmaya çalışıyordu. Peter suyun ortasında acayip sesler çıkarırken güçlükle soluk alabiliyordu. Ben Peter'a bir şey olmadığını düşünüyordum ama belli ki yanılmışım. Kuvvetten iyice kesilmiş olmalıydı. Edward Tonyo'yu takip ederken Mickey olanları seyrediyordu. Peter hiç kimse farkında bile olmadan boğuldu. Doğal olarak ben bütün bunları daha sonra öğrendim. Okula döndüm ve yatakhaneye girdim. Öğretmenler sorgulamaları başlayınca bütün bir öğleden sonra okulda olduğuma yemin ettim. Korkunç olay ortaya çıkınca gördüklerimi anlatacak güç bulamadım kendimde. Övünülecek bir hikaye değil benimki Hugh ama sonunda gerçeği dile getirince her şeye karşın rahatladım biraz. Hugh Albert Campbell'ın mektubunu yere bıraktı ve yatak odasının penceresinden dışarıyı seyretmeye koyuldu. Mektup her şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyordu, hem de Campbell'ın düşünemeyeceği kadar. Mickey Miranda'nın her tatilde Edward ile birlikte hem de bütün masrafların Edward'ın ailesi tarafından karşılanması koşuluyla gezilere çıkacak kadar kendini Plaster ailesine nasıl kabul ettirdiğini mektup çok iyi açıklıyordu. Kuşkusuz Mickey gerçekte Edward'ın Peter'ı öldürdüğünü Augusta'ya anlatmıştı. Ama mahkemede Mickey onun boğulan çocuğu kurtarmaya çalıştığını söyledi. Mickey bu yalanıyla Plaster'ları büyük bir rezaletten kurtarmış oldu. Belki de günün birinde onlara karşı bir tavır içine girerek her şeyi anlatacağından korktuğu için Augusta'nın Mickey'ye büyük bir minnet borcu vardı. Hugh'un içini korkuyla karışık soğuk bir duygu kapladı. Albert Campbell, kendisi hiç farkında olmadan Augusta ile Mickey arasında ne kadar derin, karanlık ve iğrenç bir ilişki olduğunu çok iyi anlatıyordu. Ama ortada aydınlanmayan bir nokta vardı. Peter Middleton'la ilgili hiç kimsenin farkında bile olmadığı ama Hugh'un bildiği bir şeydi bu. Peter zayıf yapılı bir çocuktu, öğrenciler onu hiç ciddiye almazlardı. bu yanından rahatsız olduğu için kendine bir çalışma programı seçti, yüzme egzersizlerine başladı. Vücudunu geliştirmek amacıyla o sularda saatlerce kulaç sallardı ama hiçbir yararı da olmadı. Büyüyüp erkek oluncaya kadar 13 yaşında bir oğlanın geniş omuzlu ve iri göğüslü olması düşünülemezdi. Böyle şeyler aceleye gelmezdi. Bütün o çalışmaları suyun içinde balık gibi hareket etmekten öteye geçmedi. Dibe dalabiliyor, dakikalarca soluğunu da tutabiliyordu. Ayrıca suyun altında gözlerini açık tutabiliyor ve suda sırt üstü kalabiliyordu. Olayda Edward Plaster'ın onu suya batırmasının ötesinde başka bir şey olmalıydı. Öyleyse Peter neden ölmüştü? Albert Campbell bildiği kadarıyla gerçeği anlatmıştı. Hugh bundan çok emindi. Ama bir şey daha vardı. O gün o sıcak öğleden sonra Piskopos'un korusunda acemi bir yüzücü kaza sonucu öldürülebilirdi. Ama bir eşek şakası sonucu Peter öldürülmüş olamazdı. Eğer ölümü kaza sonucu değilseydi, kastiydi. Bu da cinayet sayılırdı. Hugh'un korkudan tüyleri diken diken oldu. Olay yerinde sadece 3 kişi vardı. Edward, Mickey ve Peter. Peter'ı ya Edward ya da Mickey öldürmüştü ya da her ikisi birden. 5. Kısım. Augusta evinin Japon stili iç dekorasyonundan artık hiç hoşlanmıyordu. Konuk salonu bir sürü oryantal perdeler, uzun bacaklı ve sivri köşeli mobilyalar, Japon yelpazeleri ve siyah lake boyalı kaplar içinde duran vazolarla doluydu. Hepsi de pahalı şeylerdi ama kaç zamandır ucuz kopyaları Oxford Caddesi'ndeki mağazalarda bol bol teşhir ediliyordu. Ve artık seçkin konumdaki bazı özel evler için ayrıcalıklı özelliklerini yitirmişlerdi. Maalesef Joseph yakın bir gelecekte evin yeniden dekore edilmesine izin vermeyeceği için Augusta daha yıllarca her gün biraz daha sıradanlaşan bu mobilyalarla idare etmeye çalışacaktı. Augusta her hafta sonu çaylı toplantılarını bu konuk salonunda gerçekleştirirdi. Genellikle önce kadınlar gelirdi. Görümceleri Madeleine ve Beatrice kızı Clementine, ardından saat 5 sularında da bankadan ortaklar gelmiş olurdu. Joseph, ihtiyar Seth, Madeleine'in kocası George Hartshorn ve bazen de Samuel. Eğer bankada işler çok yoğun değilse oğlanlar da gelirdi. Edward, Hugh ve küçük William. Aile bireylerinin dışında bu çaylı toplantılara düzenli olarak katılan yalnız Mickey Miranda olurdu. Bunlardan başka dış dünyaya yeni yeni açılan Japonya, Malaya ya da Güney Denizlerinde yaşayan putperestleri Hristiyanlığa kazanabilmek için para toplayan bir misyoner ile Metodist memurlardan birinin de bu toplantılara katıldığı olurdu. Augusta bunların çaylı toplantılarına katılmaları için elinden geleni yapardı. Bütün plasterlar tatlı yiyeceklere bayıldığı için Augusta en güzel assam ve sayılan çaylarının yanında nefis kekler ve brioşlar bulundururdu. Ailenin çıkacağı tatil ve düğün gibi çok önemli olayların tarihleri bu toplantılarda saptanır, bu yüzden toplantılara katılmayanlar neler olup bittiğinden hiç haberleri olmazdı. Bütün bunlara karşın aile bireylerinden birinin ara sıra başına buyruk hareket ettiği de olurdu. Küçük William'ın karısı Beatrice'in beğendiği ama üzerinde hiç de güzel durmayan bir hazır giysiye Augusta karşı çıkmıştı. Bu yüzden bir yıl kadar önce bir kırgınlık olmuş, Beatrice bu toplantılara gelmemeye başlamıştı. Bunun üzerine Augusta onları bir süre terk etmiş ama sonra olağanüstü bir jestle onları tekrar kazanmıştı. Beatrice'in yaşlılığın eşiğine gelmiş ve bu tür toplantılara güçlükle katılabilen annesi için Augusta çok pahalı bir doğum günü partisi düzenlemişti. Beatrice o kadar minnettar kalmıştı ki şu hazır giysi olayını Augusta gibi o da tamamen unutmuştu. Bu çaylı toplantılarda Augusta hem aile içinde hem de bankada neler olduğunu öğrenmeye çalışırdı. Şimdilerde endişe ettiği şu ihtiyar Seth idi. Ondan sonraki genel müdürün Samuel olamayacağı fikrini aile içinde dikkatle işlemeye uğraşıyordu. Ama Seth'in sağlığı bozulduğu halde emekli olmaya hiç niyeti yoktu. O kadar dikkatle planladığı şeylerin yaşlı bir insanın inatçılığı yüzünden bozulması Augusta'yı deli ediyordu. Temmuz sonlarıydı ve Londra sessizliğe bürünmüş gibiydi. Soylular yılın bu vaktinde ya Kaos'da yat gezintilerine ya da İskoçya'da tilki avı için kent dışına çıkarlardı. Noel sonlarına kadar ya kuş vurarak ya tilki avlayarak ya da geyik peşinde koşarak kır evlerinde kalırlardı. Şubat'ta Paskalya arasında yeniden Londra'da toplanırlar, ardından Mayıs ayında Londra'da şiir ve hareket dolu mevsimi başlardı. Pilaster ailesi yaşamlarını bu programa uydurmazlardı. Soyluların çoğundan daha da zengin oldukları halde onlar iş adamlarıydı çünkü. Yılın bir yarısını kırlarda biçare hayvanları eza edip öldürerek geçirmeyi düşünmezlerdi. Bununla birlikte bankacılık dünyasında bir olumsuzluk işareti görülmediği takdirde ortaklar Ağustos ayının büyük bir bölümünün tatile ayrılmasına itiraz etmezlerdi. Hafif bir fırtına Avrupa'nın finans merkezlerini korkutmaya başladığı için bu yıl bütün bir yaz tatili yapmaları çok şüpheliydi. Ama banka faizlerinin %3'e düşmesi çok iyi olmuştu. Augusta İskoçya'da küçük bir şato kiraladı. Madeleine ile birlikte bir hafta içinde falan yola çıkmayı planladılar. Bir ya da iki gün sonra da arkadan erkekler gelecekti. Saat 4'e birkaç dakika vardı ki konuk odasında setin dik başlığı ile mobilyalarını düşündüğü sırada Samuel içeri girdi. Plasterların hepsi de çirkin insanlardı ama en çirkinleri de Samuel diye düşünürdü Augusta. Kocaman bir burnu, bir kadınınkini andıran incecik bir ağzı vardı. Dişleri çok çirkindi. Süsüne düşkün, üstü başı tertemiz, yiyeceklerini seçerken aşırı titizlik gösteren bir insandı. Kedileri severdi ama köpeklerden nefret ederdi. Ailenin erkekleri içinde ikna edilmesi en zor olanı oydu. Bu yüzden Augusto ondan hiç hoşlanmazdı. İleri yaşına karşı çekici bir kadın görünce hemen aşık olan ihtiyar seti çoğu zaman etkileyebilirdi. Sabrını yavaş yavaş tüketerek Joseph'i kandırabilirdi. George Hartshorne'u Madeline parmağında oynatırdı ve dolaylı olarak kolayca idare edilebilirdi. Her ne kadar Hugh ona ara sıra sorun yaratıyorsa da ötekiler gözleri korkutulacak kadar gençtiler. Ama Samuel'a söz geçirmek çok zordu. Kadınca özelliklerinin bile en küçük etkisi olmazdı. Kurnaz ve akıllı olduğunu düşündüğü bir sırada Augusta'yla bir alay edişi vardı ki insanı çileden çıkarmaya yeterdi. Onu ciddiye almayan tavırlarından hiç vazgeçmedi. Bu da onun moralini bozuyordu. Samuel'ın o ima yollu alayları parkta ona moruk karı diye hitap eden sokak fahişesinin hakaretlerinden daha ağır geliyordu ona. Bugün Samuel nedense o her zamanki şüpheci ve alaycı havasında değildi. Kızgın gibi bir hali vardı. O kadar kızgındı ki Augusta bir an dehşete kapıldı. Onu yalnız yakalayabilmek için erken geldiği belli oluyordu. Birden iki aydır onu mahvetmek için çevirdiği dolaplar geldi aklına. Bu yaptıklarının çok hafifleri bile sırasında insanı öldürmeye yeterdi. Samuel elini sıkmadan gelip karşısında durdu. İnci grisi bir ceket giymişti. Boynunda koyu şarap kırmızısı bir kravat vardı ve hafif kolonya kokuyordu. Augusta ondan korunmak ister gibi ellerini havaya kaldırdı. Samuel gülerek biraz uzaklaştı. Gülüşü hiç de hoş değildi. ''Korkma, vurmayacağım Augusta'' dedi ama aslında dayağı hak etmiş sayılırsın. Tabii dokunmayacaktı ona. Silah ihracatını finanse etmeyi geri çevirecek kadar yumuşak kalplidir o. Birdenbire Augusta'ya bir cesaret geldi. ''Sen kim oluyorsun da beni eleştiriyorsun?'' dedi aşağılayıcı bir sesle. ''Eleştirmek mi?'' Samuel'ın ne kadar kızgın olduğu gözlerinden okunuyordu. Durdu, öfkesini kontrol ettikten sonra sakin bir sesle ''Eleştirmiyorum, senden nefret ediyorum.'' dedi. Augusta kolay yutulacak lokma olmadığını göstermek için ''Senin buraya o pis huylarından vazgeçmek istediğini bana anlatmaya geldiğini sanmıştım.'' dedi. ''Pis huylarım mı?'' diye yineledi Samuel. ''Kendi ihtirasın uğruna babamın mutluluğunu alt üst ettin. Benim hayatımı da aşağıladın. Bir de tutmuşsun benim pis huylarımdan söz ediyorsun. O denli kötülüğe batmışsın ki kötülüğün ne olduğunun farkında bile değilsin.'' Samuel o denli kızgın ve kararlıydı ki Augusta onu korkutmakla çok mu fena bir şey yaptım diye düşündü. Sonra Samuel'ın onun duygularıyla oynayarak kararından caydırmaya çalıştığını fark etti. August da çok soğuk bir sesle, ben sadece banka için endişeleniyorum dedi. Sen şimdi kendini mazur göstermeye mi çalışıyorsun? Tanrı huzurunda sorguya çekilirken bana neden şantaj yaptığını sordukları zaman Tanrı'ya da bunları mı söyleyeceksin? Ben görevimi yapıyorum. Şimdi kontrolü tekrar eline geçirince Samuel'ın buraya neden geldiğini merak etmeye başladı. Yenilgiyi kabullenmeye mi yoksa ona meydan okumaya mı? Eğer her şeyi kabul ediyorsa yakında genel müdür eşi olacağı garanti demekti. Bir başka olasılık ona tırnaklarını yedirebilirdi. Ve eğer buraya ona meydan okumaya geldiyse nasıl bir sonuca ulaşacağı hiç belli olmayan uzun ve çetin bir mücadele başlayacak demekti. Samuel pencereye doğru yürüdü. Oradan bahçeyi seyretmeye başladı. Küçük bir kızgenki halini hatırlıyorum dedi. August'a sinirli sinirli söylenmeye başladı. Kiliseye beyaz giysilerle gelirdin. Saçlarında da hep beyaz bir kurdele olurdu diye devam etti. Kurdelelerle kimsenin gözünü boyayamazsın. Sen o zaman da bir acımasızdın. Doğadan sonra herkes parka kadar yürürdü. Çocukların hepsi de senden korkardı. Oyunları sen ayarladığın için seninle oynarlardı. Anneni babanı bile korkuturdun. İstediğin yerine gelmezse o denli huysuzluk yapar, gürültü çıkarırdın ki herkes ne olduğunu anlamak için arabalarını durdururlardı. Babanın halinden belliydi. Nur içinde yatsın. Böyle bir canavarı nasıl olup da dünyaya getirdiğini sorup durmuştur kendi kendine. Söylediklerinin hepsi de doğru sayılırdı ve bundan da müthiş rahatsız oluyordu. August da gözlerini başka bir yöne çevirerek, ''Bütün bunlar çok gerilerde kaldı.'' dedi. Samuel o hiçbir şey söylememiş gibi devam etti. ''Kendim için endişelenmiyorum. Genel müdür olmayı çok isterdim. Ama öyle bir fikrim olmadan da yaşayabilirim. Babam kadar güçlü olmasam da iyi bir genel müdür olurdum. Belki de birlikte çalışınca çok iyi başarırdım. Ama Joseph o işin adamı değildir. Kararsız ve düşünmeden hareket eder ve yanlış kararlar verir.'' İhtirasını kamçılayıp yürüyeceği yolu karartırsan her şeyi berbat edersin. Başkalarının onu yönlendirip göz kulak oldukları bir yerde grup çalışmalarında fena sayılmaz. Ama hiçbir zaman yönlendirici olamaz. Hükümleri yeterince sağlıklı olmayabilir. Ve uzun vadede bankaya zararı dokunur. Bunları hiç düşünmüyor musun? Augusta bir an yoksa haklı mı diye düşündü. Altın yumurtlayan ördeği öldürmeye mi çalışıyordu yoksa? Ama bankada o kadar çok para vardı ki hiçbiri çalışmasalar da harcamakla bitmezdi. Joseph'in bankaya hayrı olmayacağını söylemek gülünç oluyordu. Ortakların yaptıkları zor şeyler değildi. Bankaya gidiyorlar, gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyup bazı kişilere borç para verip sonra da faizlerini topluyorlardı. Aynı işleri Joseph de onlardan herhangi biri kadar yapabilirdi. ''Siz erkekler her zaman bankacılığın ne kadar karmaşık ve zor olduğunu göstermeye çalışırsınız.'' dedi. ''Ama beni kandıramazsınız.'' Samuel onun savunmada olduğunu fark etti. ''Ben'' diye konuşmasını sürdürdü. ''Size değil, yalnız Tanrı'ya hesap veririm.'' ''Sen cidden babama gitmek istediğini söyleyerek tehdit mi ediyorsun beni?'' dedi Samuel. ''Böyle bir şey onun ölümüne neden olabilir.'' Augusta bir an duralar gibi yaptı ama çok kararlıydı. ''Başka seçeneğim yok.'' dedi. Samuel uzun uzun yüzüne baktı. ''Şeytan seni.'' dedi. ''İnanırım sen bunu da yaparsın.'' Augusta soluğunu tuttu. Her şeyi kabul ediyor muydu yoksa? İstediği şeyi eline geçirmiş gibiydi. Birilerinin saygılı bir sesle ''Bayan Joseph Plaster'ı takdim etmeme izin verir misiniz?'' Plaster bankası genel müdürünün eşi dediğini işitir gibi oldu. Samuel biraz duraladıktan sonra bu sonuçtan hiç hoşnut kalmadığını belli ederek ''Pekala'' dedi. ''Babam emekli olunca genel müdür olmayı istemediğimi öteki ortaklara söyleyeceğim.'' August'a kazanmıştı ama zaferini belli etmemeye çalıştı. Sevincini gizlemek için yüzünü başka yöne çevirdi. Samuel acı bir sesle ''Sen şimdi zaferinin tadını çıkar'' dedi. ''Ama unutma ki hepimizin bir takım sırlarımız vardır. August'a senin bile. Bir gün birileri çıkıp senin bu sırlarını gene aynı yöntemle sana karşı kullanınca işte o zaman bana yaptıklarını hatırlarsın.'' Augusta birden şaşırdı. Ne demek istiyordu bu adam? Hiç nedeni olmadı halde Mickey Miranda aklına geldi ama hiç üzerinde durmadı. Utanılacak hiçbir sırrım yok benim dedi.
Yok mu?
Hayır yok dedi ama Samuel'ın sesinin tonundan tedirgin oldu. Samuel'ın bakışlarında bir tuhaflık vardı.
David Middleton adında genç bir avukat dün beni görmeye geldi dedi.
Bir an bir şey anlamadı. Tanır mıyım dedi. Bu isim onu telaşa verecek kadar tanıdık bir isimdi.
Onunla 7 yıl önce bir soruşturma sırasında karşılaştığımdı.
August'a birden buz gibi oldu. Middleton, şu boğulan çocuğun adıydı.
Samuel, David Middleton kardeşi Peter'ı Edward'ın öldürdüğü kanısında dedi.
August'a yıkılmış bir halde bir yere oturdu. Ama Samuel'ın onu böyle mahvolmuş gibi görmesine izin vermeyecekti.
7 yıl geçmiş üstünden, şimdi çıkıp ne demeye sorun yaratmaya çalışıyor ki?
O soruşturmadan hiç tatmin olmadığını ama annesiyle babasının daha da üzülecekleri korkusuyla sesini çıkarmadığını söyledi bana. Annesi Peter'dan hemen sonra ölmüş, babasını da geçen yıl kaybetmiş.
Peki neden beni değil de seni görmeye gelmiş?
Onunla aynı kulüpteniz. Nasılsa soruşturma zabıtlarını yeniden okumuş. İfade vermeye çağrılmayan daha birçok tanığın var olduğunu söylüyor.
August'a kuşkusuz vardı diye düşündü dehşet içinde. Bir defa şu baş belası Hugh Plaster vardı. Bir de Tony mi ne diyorlar, hani şu Güney Amerikalı olan. Bir de adını kimsenin bilmediği üçüncü bir kişi. David Middleton bunlardan birini ele geçirdiği takdirde her şey olduğu gibi ortaya çıkardı.
Samuel dikkatle ona bakıyordu. Sana göre Edward'ın gösterdiği kahramanlık konusunda soruşturma görevlisinin düşündükleri acıma duygusu üzerine toplanıyordu. İnsanları şüpheye düşüren de bu işte. Çocuğun suda boğulduğu sırada güya herkes Edward'ın heyecanlanıp telaşa kapıldığını düşünecekti. Ama onu tanıyan herkes bilir ki Edward boğulmakta olan bir çocuğu kurtarmak için suya dalmayı değil, birine yardım için sokağın karşı kaldırımına geçmeyi bile göze almaz.
Bütün bunlar boş laflardı. Ayrıca insanı aşağılıyordu da. Augusta, sen ne cesaretle böyle dedi? Ama sesinde o her zamanki emredici tondan eser yoktu.
Samuel ona hiç aldırmadan, öğrenciler de aynı kanıda değillerdi. Birkaç yıl önce David de aynı okula devam etmiş, eski öğrencilerden birçoğunu o da tanıyordu. Onlarla konuştukça kuşkuları daha da arttı.
Bütün bunlar saçmalık.
Bütün avukatlar gibi Middleton'da kavgayı elden bırakmayan tiplerden dedi Samuel. Augusta'nın itirazlarına hiç önem vermeden bu işin peşini bırakmayacak diye ekledi.
Beni zerre kadar korkutamaz.
Güzel, çünkü yakında seni de ziyaret edeceğinden eminim.
Kapıya doğru yürüdü.
Çaya kalmayacağım Augusta. İyi günler.
12. ayrımın sonu. Sayfa 144.